Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra. Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor. Mübarek Cuma günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Cumamız mübarek olsun. Aynı zamanda Cuma öğleden sonra programı, bugün sizlerle birlikte gerçekleştireceğimiz Cuma öğleden sonra programında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu stüdyodan bugün ben Vedat Ahmet yaklaşık bir saatlik zaman içerisinde tekrar yine sizlerle birlikte olma bahtiyarlığını yaşamaktayım. Ve bugünkü programımızda dini soruları cevaplandıracağız. Zaman zaman gerek telefonla gerek mektuplarla hatta bazen mailler yoluyla sorular geliyor. Farklı ortamlarda sorularla karşılaşıyoruz ve inanıyorum ki bir kişinin sorduğu soru bazen yüzlerce kişiyi ilgilendiriyor. Hem belki de herkesi ilgilendirebiliyor ama bu soruyu belki de sadece bir kişi soruyordur. Diğer bazen insan utanıyordur, bazen sıkılıyordur, bazen işte ne derler diyordur veya işte cesaret bulamıyordur vesaire vesaire. Ama hayatımız, dinimiz bütün hayatımızı kuşattığı için hayatımızın her alanıyla ilgili bizler sıkça sorularla karşılaşabilmekteyiz. Bize yani kendi kendimize sorduğumuz sorular var, başkalarının sorduğu sorular var. Hayatın akışı içerisinde karşılaştığımız böyle bir takım sorunlardan doğan sorular var. Onlara biraz zaman ayırmaya çalışacağız ki bu şekilde belki de bazı dinleyicilerimizin kafasını kurcalayan soruları da cevaplandırmış oluruz. Ama önce değerli dinleyiciler, güzel bir ilahiyi sizlerle paylaşacağız. Birkaç haftadır hep dinleyicilerimiz Medine'ye varamadım ilahisini istemişlerdi. Bir türlü sözümüzü yerine getiremedik. Bugün Medine'ye varamadım ilahisiyle programımızı açıyoruz ve Rabbim bizlere Medine'ye varmayı nasip etsin diyerek birlikte ilahimizi dinliyoruz.
Medine'ye varamadım gül kokusuna alamadım Medine'ye varamadım gül kokusuna alamadım ben Resul'e doyamadım Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime bulunmaz derdime çare, yanıyorum yaralıyım, yaralıyım. Hacerül Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı. Hacerül Esved'in taşı akıttı gözümden yaşı. Olunmaz Resul'ün eşi, yanıyorum yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz Resul'ün eşi, yanıyorum yaralıyım,
Değerli dinleyiciler, bu güzel ilahiyi sizlerle paylaştık. Gerçekten güzel bir ilahi. O yüzden dinleyicilerimizin birçoğu bu ilahiyi fırsat buldukça istemektedirler. Bizler de çok seviyoruz bu ilahiyi. Çünkü bizlere Medine'yi hatırlatıyor. Bizlere Peygamber Efendimiz'i hatırlatıyor. Bizleri o diyarlara götürüyor. Hacerül Esved'e götürüyor. Kabe'ye götürüyor. Beytullah'a götürüyor. Yani bizim bir anlamda hani Ümmül Kura deniliyor. Ümmül Kura köylerin anası. Bir anlamda bütün köylerin anası, bütün yerleşim yerlerinin anası olan insanların, insanlık tarihinin başladığı o yere götürüyor. Oralarla bizim bağımızı kuruyor. Onun için çok seviyoruz bu ilahiyi. Bu ilahiyle bütün ümmeti Muhammed'i, Peygamber Efendimiz'i sevenleri selamlıyoruz, selamladık. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde dediğim gibi olabildiğince dini sorulara cevap vermeye çalışacağız. Tabii bu amaçla 15.30'dan itibaren telefonda, canlı yayında soruları olan dinleyicilerimiz de katılıp sorularını bize yöneltebilirler. Biz de tabii ki cevaplayabilirsek cevaplamaya çalışacağız. Cevaplayamazsak ilerleyen programlarımızda Allah nasip ederse cevaplayacağız. Şimdi birkaç soru, sıkça gündeme gelen sorular oluyor. Mesela zekat konusu. Zekat hepimizin bildiği gibi İslam'ın 5 şartından birisidir. Müslümanlar nasıl ki namaz kılmaları gerekirse aynı şekilde zekat vermek suretiyle insanlara yardım etmek de zorundadırlar Müslümanlar. Ben Müslümanım diyen kimse orucunu tuttuğu gibi zekatını da vermesi gerekmektedir. Eğer tabii ki şartlara uyarsa, şartları, gerekli şartları taşırsa. Zekat belirli şartlara sahip olan Müslümanların belirli şartlara sahip olan malları belirli zamanlarda belirli oranda vermesinden ibarettir. Detayına girmeyeceğim zekatın, çünkü sırf zekatla ilgili programdan ziyade zekatla ilgili bazı sorular var, onları cevaplandırmaya çalışacağım. Şimdi burada birkaç tane husus ortaya çıkıyor. Yani bir kere zekat verecek olan kişinin Müslüman olması. İkincisi zekatın belirli zamanda verilmesi, ki bu sahip olunan malın üzerinden bir sene geçtikten sonra verilmesi farz olmaktadır. O diğer bir hususta sahip olunan mal nasıl bir mal olması gerekiyor? Ne kadar miktarda olması gerekiyor? Buna nisap miktarında mal olması gerekiyor diyoruz ve her sene baş müftülük olarak bu nisap miktarının ne olduğunu açıklıyoruz. Ama bunun içinde bir asgari bir şey de var, asgari bir sınır da var. Bu sınır da insanın temel ihtiyaçlarının karşılamasıdır. Bu temel ihtiyaçları karşılanıp nisap miktarında mala sahip olur da bir Müslüman o malın üzerinden de elinde bulunduğu süreden itibaren bir sene geçtiyse onun zekatını vermesi artık farz olur. Kime verecek zekatı? Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf bulunmaktadır. Yani fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, ihtiyaç sahipleri vesaire, bunlar sıralanmıştır. Bu 8 sınıfa verecek. Şimdi bu zekatın verilmesiyle ilgili zaman zaman sorular ortaya çıkıyor. Mesela birisi diyor ki benim evim var. Normal bir arabam var. İşte birkaç ay ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malım da var. Aynı zamanda 10 bin leva da param var. Yani temel ihtiyaçları karşılanmış, 10 bin leva da parası var. Yani ben işte bir iş yaptım, ticaretten bugün 10 bin leva kazandım. Bu paraya zekat düşüyor mu? Hayır, bu paraya zekat düşmüyor. Bu paraya zekat düşmesi için değerli dinleyiciler, bunun üzerinden bir sene geçmiş olması gerekiyor. Bir sene geçtikten sonra elimizde ne kalırsa, bu artabilir de azalabilir de. O zaman bir sene geçtikten sonra bakılır, onun üzerinden %2,5 oranında zekat verilir. %2,5 oranında, yani 1/40 diyoruz buna. %2,5 oranında zekat verilir. Demek ki şöyle kaba bir hesap yapacak olursak, işte dedik ya, bir kişinin evi var, yeri var, temel ihtiyaçlarını karşılamış, elinde biraz da parası varmış ama az bir parası varmış, 2-3 bin leva neyse, bu zekat verecek durumda değilmiş, fakat güzel bir ticaret yapmış, ticarette bereket vardır, Peygamber Efendimiz zaten helal malın, helal rızkın 1/9 ticarettedir diyor. Yani ticarette iyi kazanç vardır. İyi kazanç olduğu için bu kişi ticaretinden işte 3 yatırmış, 10 kazanmış ve elinde 10 bin leva para var. Bu 10 bin levanın üzerinden zekat nasıl olacak? Dediğimiz gibi bir sene geçtikten sonra bu 10 bin leva elinde hala 10 bin leva olarak duruyorsa, onun üzerinden yani nisap miktarında geçmiş olduğuna göre, çünkü bu sene içerisinde mesela şu anda rakamını tam hatırlamıyorum ama 5000 levanın üzerinde bir miktardı nisap miktarı. Demek ki o nisabı da geçtiğine göre 10 bin levanın üzerinden %2,5 zekat verilecek. Nedir bu? Yani 250 leva oluyor herhalde. 250 leva, 10 bin levası olan ama bir sene geçtikten sonra bunun üzerinden zekatını 250 olarak vermesi gerekiyor. Nereye verecek? Dediğimiz gibi sıralanan o 8 yerden birisine, uygun gördüğüne. Ama yakınından başlamak daha efdaldir. Bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Şimdi diğer bir soru değerli dinleyiciler. Sıkça karşılaşılan bir soru. Şimdi Müslümanız elhamdülillah. İslam'ın şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Ama biz aynı zamanda bir devletin vatandaşıyız. Mesela biz Bulgaristan vatandaşıyız. Biz Bulgaristan vatandaşı olarak her sene işte nereden bileyim maaşımızın, nereden bileyim evimizin, yerimizin, arabamızın vesairesinin vergisini ödememiz gerekiyor. Ama aynı zamanda bir Müslüman olarak da, bir Müslüman olarak da bir vatandaş olarak vergi ödememiz gerekiyor. İşte bütün alışverişlerimizin %20 vergisini ödüyoruz. Aynı zamanda Müslüman olarak da azıcık da bir varlıklıysak, zekat vermemiz gereken kişilerdensek, bir de üstelik bir de zekatımızdan da %2,5 vermemiz gerekiyor. Bu bize biraz gözümüze fazla geliyor Müslümanlar olarak. Bütçemize ağır geliyor diyor bazı Müslümanlar. Veya bu soru işareti uyanıyor demese bile. Ve dolayısıyla şöyle bir soru soruluyor. Vergi zekat yerine geçebilir mi? Yani evet, benim az önceki örnekten hareketle söyleyelim. 10 bin leva param var. Senede 250 leva zekat vermem gerekiyor. Ama aynı zamanda benim 1000 leva vergi vermem gerekiyor. Yaptığım ticaretten veya işte aldığım maaştan vesaire 1000 leva vergi vermem gerekiyor. Bu zekat verginin yerine geçmez mi? Hayır, geçmez. Yani zekatın yeri ayrıdır, verginin yeri ayrıdır. Çünkü değerli dinleyiciler, başta da ifade edildiği gibi vergi bir vatandaşlık borcudur. Zekat ise bir Müslümanlık, dinimizin bize yüklediği bir borçtur. Yani vergi devletimizin yüklediği bir borçtur. Zekat ise dinimizin yüklediği bir borçtur. Bundan da öte zekatın dini bir dayanağı vardır. Verginin ise tamamen kanuni farklı bir dayanağı vardır. Bundan da öte zekatın gayesi farklıdır. Verginin gayesi farklıdır. Verginin gayesi işte devletin bütün işlerinin yürütülmesidir. Zekatın gayesi ise daha ziyade, evet, bazı yerlerde örtüşebilir ama genellikle sosyal bir boyutu vardır. Mesela vergide diyelim ki insanlardan, vatandaşlardan toplanan vergiyle, vergi parasıyla işte çok farklı şeyler yapılabilir. Yani aklımıza gelmeyebilecek çok farklı şeyler olabilir. Yapılabilir. İşte askeri bir takım şeyler olabilir. Bunun dışında hatta bazen harama bile kullanılabilir. Her ne kadar doğrudur veya yanlıştır tartışılsa bile devletin vergisi haram yollara bile harcanabilir bazen. Ama bu zekatı buna veremezsiniz. Yani aşırı örnekleri söylüyorum. O yüzden vergi zekat yerine geçmez. Verginin yerleri bellidir. Zekatın gideceği yerler bellidir. Çıkış noktası bellidir. Hatta oranı, miktarı bellidir. Az önce söyledik. Bulgaristan'da mesela vergi KDV dediğimiz, katma değer vergisi dediğimiz %20'dir. Zekat ise %2,5. Yani bunları karıştırmamamız gerekiyor. İkisinin de çıkış noktası aslında farklıdır. Dolayısıyla bir Müslüman zekatını dini bir vecibe olarak yerine getirmelidir. Vermesi gereken vergiyi de bir vatandaşlık görevi olarak yerine getirmelidir. Bunların ikisinin de yerine getirilmemesinden dolayı sorumluluk vardır. Niye sorumluluk vardır? Zekatı vermemekten dolayı bir farzı yerine getirmeme sorumluluğu vardır. Vergiyi ödememekten dolayı da kul hakkına girme büyük bir ihtimali vardır. Çünkü vergi dediğimiz şey bütün devletin unsurlarına ait bir şeydir. Bu da insanlardır sonuçta. Devlet insanlardır. Dolayısıyla insanlara verilmesi gereken her ne kadar devlet hükmü bir şahıs olarak varsa da vergi normalde insanların hakkıdır, kulların hakkıdır. Dolayısıyla vergiyi vermemek, vergi kaçakçılığı yapmak kul hakkına girmektir aynı zamanda. Diğer bir soru değerli dinleyiciler. Şimdi eskiden Birisi zekat verecek, işte sadaka verecek, fitre verecek vesaire. Bunu yapacak. Bunu gider gizlice, usulünce İslam'ın belirlediği edep çerçevesinde gider bir fakire verir. Bir hizmet, hayırlı bir iş yapılacaktır, oraya verir, teslim ederdi. Genellikle elden verildi. Ancak artık zaman çok değişti. Şartlar çok değişti. Eskiden insanlar maaşlarını da gider elden alırdı, imza atardı vesaire. Ama şu anda neredeyse maaşını özellikle belli kurumlarda çalışanlar, kurum ve kuruluşlarda ticari şeylerde çalışanlar maaşını elden alan neredeyse yok. Herkes gidiyor hesabından alıyor. Dolayısıyla şartların çok değiştiğini görüyoruz. Bununla ilgili olarak tabii dini bir takım uygulamalarda da şartlar değişiyor. Mesela şöyle bir soru var. Havale yoluyla, yani bankadan ödemek yoluyla zekat ödenebilir mi? Evet, bankadan havale yoluyla zekat ödenebilir. Bunu hatta sadece havale yoluyla değil, vekalet yoluyla da zekat ödenebilir. Nedir bu işte fark? Elden ödenebilir ama vekaleten de ödenebilir, havale olarak da ödenebilir. Elden ödemek, alıyorum zekat vereceğim. Az önceki örnekten hareketle yine söyleyelim. 250 leva zekat vermem gerekiyor. Bunu alıyorum, gidiyorum bir ihtiyaç sahibine. Birisinin evi yanmış, ciğeri paralanmış vesaire. Ona gidiyorum, hayır namına zekat borcumu veriyorum. Diğer yolu, ben kendim gidemiyorum ama o filan yere giden birisi var. Ben ona vekalet veriyorum. Vekaleten o benim adımdan benim 250 levamı gitmesi gereken yere ulaştırıyor. Bunun üçüncü yolu da banka yoluyla. Bankaya gidiyorsunuz. İşte gitmesi gereken hesaba zekat verilmesi gereken uygun kişinin hesabına havale yoluyla da gönderebiliyorsunuz. Bunun da hiçbir sakıncası yok değerli dinleyiciler. Bir diğer soru, daha sıkça sorulan bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine zekat konusuyla ilgili. Bu da üvey anneye, üvey babaya veya üvey çocuklara zekat verilebilir mi? Üvey dediğimizde neyi kastediyoruz? Yani üvey anne dediğimizde bir kimsenin babası eğer başka bir kadınla evlenmişse, işte vefattan dolayı, ayrılmadan dolayı vesaireden dolayı o kadın, o kimsenin üvey annesi oluyor. Veya annesi başka birisiyle evlendiyse üvey babası olmuş oluyor. Veya babasının evlendiği kişi veya annesinin evlendiği kişinin çocukları da üvey kardeşler oluyor. Bunlara zekat verilebilir mi değerli dinleyiciler? Daha doğrusu üvey çocuklara, yani bir erkek, bir erkeğin ikinci hanımı, kendi ondan doğan değil de hanımı, aldığı hanımı çocuklarla geliyorsa onlar onun üvey çocukları, veya hanımın kocasının başka hanımından çocukları varsa onlar üvey çocuklar oluyor. Bunlara zekat verilebilir mi? Eğer değerli dinleyiciler, eğer baba ölmüş ise üvey anneye zekat verilebilir. Baba ölmüş ise, baba hayatta ise üvey anneye zekat verilmez. Niye? Çünkü o baba üvey anneye bakmak zorundadır. Eğer üvey evlat olmuş oluyor, üvey evlat üvey annesine babasının hayatta olduğu bir zamanda zekatını verirse, o bir anlamda babasına vermiş oluyor zekatı. Onun için babası hayattayken üvey annesine zekat veremez. Ama babası vefat etmişse bir kimsenin, ondan sonra üvey annesine zekat verebilir. Aynı şekilde buluğ çağına gelmiş kimselere, yani buluğ çağına gelip de evden ayrılmış olan artık üvey çocuklara zekat verilebilir. Aynı şekilde üvey babaya da zekat verilebilir. Fakirse tabii, onu hak ediyorsa. Eğer fakir değilse zaten verilmez. Çünkü değerli dinleyiciler, zekat verip vermeme konusunda esas şey akrabalık ilişkisidir. Doğrudan akrabalık ilişkisi. Buna usul ve furu'da usul ve furu ilişkisi diyoruz. Yani baba, usul dediğimizde baba, dede, anne, nine, furu dediğimizde de çocuklar, torunlar. Böyle bir doğrudan bir ilişki yoksa eğer, bu durumda bu kimselere zekat verilebilir. Çünkü onlara bakmakla yükümlü değildir. Böyle bir ilişki varsa, baba, dede, nene, babaanne, anne vesaire veya çoluk çocuk torun ilişkisi varsa, orada zaman bakmakla yükümlüdür. Onun için onlara zekat düşmez. Bir dinleyicimiz var şimdi telefon hattında, onu alalım. Alo.
Hocam hayırlı cumalar.
Hayırlı cumalar efendim.
Hocam benim için bir sorum var.
Buyurun efendim.
Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa 25. son peygamber.
Evet. Allahümme salli aleyhi ve sellem.
Cenab-ı Allah Hazreti İsa'yı daha çok mu sevmiş, çıkarmış olan, çekmiş olan gökyüzüne, ön peygamberlerden daha az mı, daha çok mu sevmiş, doğru isteyen cevap veresin. Hazreti İsa'yı gökyüzüne çekmiş, Hazreti Muhammed Mustafa'yı bu peygamberle bunları söyle şimdi.
Evet. Tamam inşallah. Ben sizin sorunuza biraz sonra cevap vereceğim.
Oldu. Sağ olun.
Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler. Şimdi de bir ilahi sizlerle birlikte dinleyelim değerli dinleyiciler. Ben biraz nefes alayım. Ondan sonra da sorularımıza, cevaplarımıza devam edelim.
Medine'ye
değerli dinleyiciler, bu da Medine'ye varamadım ilahisinin başka bir yorumuydu. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Öncekisi müzikli, bu ise daha doğrusu enstrümanlı, bu ise enstrümansız, sade bir Medine'ye varamadım ilahisiydi. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi değerli dinleyicimiz diyor ki, Peygamber Efendimiz son peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerinin sonuncusuydu. 25. peygamberdi. Aslında 25. değil, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25. peygamber. Çünkü peygamberler 100 binin üzerinde olduğunu, peygamberlerin 100 binin üzerinde olduğunu bizlere Peygamber Efendimiz bildiriyor. Yani bunu da düzeltmiş olalım. Ama Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi geçiyor. 3 peygamber mi, veli midir, Allah dostu mudur konusunda ihtilaflı daha 3 kişinin de ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İsa Peygamber Efendimiz'den önce gelen son peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de yine ismi geçen son peygamber. Son peygamberlerden birisi öyleyse. Ama Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen son peygamber. Peygamber Efendimiz'den önceki son peygamber. Hepimizin bildiği gibi Hazreti İsa Hristiyanlık dininden de ziyade Yahudiliğin, Hazreti İsa önce kendisi Yahudi aileden, daha sonra Hristiyanlık dediğimiz dini veya daha doğru ifadeyle İsevilik diyelim, Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği dini insanlara tebliğ ediyor. Ancak onun dinin doğrularını ortaya koymasından rahatsızlık duyuyorlar ve o dönemin belli çevreleri. Bundan dolayı Hazreti İsa'yı yok etmeye teşebbüs ediyorlar. Tıpkı Hazreti Muhammed'i yok etmeye teşebbüs ettikleri gibi. Yani peygamberlerin ne kadar, ondan önceki peygamberlerin hayatlarına bakarsak orada da aynı şeyleri göreceğiz. Yani Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın hep aynı sıkıntılarla karşılaştığını, Hazreti Zekeriya'nın farklı bir şekilde, yani bütün peygamberlerin bin bir sıkıntıyla karşılaştığını görüyoruz. Şimdi Hazreti İsa'yı yok etmeye teşebbüs edenler, onların niyetleri gerçekleşmiyor. Niye? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere buyurduğu üzere Hazreti İsa'yı başka birine benzetiyorlar. Daha doğrusu başka birini Hazreti İsa'ya benzetiyorlar. Hazreti İsa'nın şeklini alıyor başka birisi. Dolayısıyla Hazreti İsa diye başka birisini öldürüyorlar. Hazreti İsa ise Allah Teala tarafından yükseklere yükseltiliyor. Göklere çıkarılıyor. Nasıl, nice, tam nerede vesaire, bu sorulara girmiyoruz. Çünkü bunlar bizimce çok da malum olan, bilinen, cevabını verebileceğimiz sorular değil. Çünkü orada bir mucize söz konusu. Mucizenin olduğu yerde akıl, yani aklı aşan bazı şeyler söz konusudur. Biz onu cevaplandıramayız. Şimdi dinleyicimizin sorusu tabii bu değil. Dinleyicimizin sorusu, hangi peygamber daha sevimliydi? Yani Allah Hazreti İsa'yı son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'dan daha fazla mı seviyordu ki onu katına yükseltti? Hazreti Muhammed Mustafa bu dünyada vefat etti ve toprağa gömüldü. Hayır değerli dinleyiciler, bundan dolayı değil. Bundan dolayı değil çünkü biz biliyoruz ki Hazreti Muhammed'in Allah katındaki değeri çok farklı. Hatta bir kutsi hadiste rivayet edildiğine göre Allah Teala bütün varlıkları Peygamber Efendimiz'den dolayı, Peygamber Efendimiz'e olan sevgi ve muhabbetinden dolayı yaratmıştır. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in son peygamber olması, işte buna benzer daha birçok özelliklerinin bulunması onun diğer peygamberlerden üstün olduğunu bizlere göstermektedir ve bildirmektedir. Peygamber olarak her peygamber eşittir ama onların peygamberlik vasıfları itibarıyla her peygamber Allah katında aynıdır ama onların Allah katındaki mertebeleri, onların ulaştıkları manevi mertebeler bakımından farklıdırlar. Bunu zaten şuradan da biliyoruz. Hepimiz için malum olan bir şey bu. Hani bir İranlı bir vaiz geliyor Bursa'daki Ulu Cami'ye ve orada diyor ki Bakara suresinin son ayetlerinde Âmenen Rasul'den la nüferriku beyne ahadin min rusulih. Biz hiçbir peygamber arasında ayrım yapmayız. Yani hepsi eşittir anlamında yorumluyor vaazı. Bundan rahatsızlık duyan Süleyman Çelebi Hazretleri de Mevlid-i Şerif'i kaleme alıyor. Yani ey vaiz demek istiyor. Sen bu ayeti böyle yorumluyorsun ama yanlış yorumluyorsun. Evet, onlar peygamber olarak ayrım yapılmaz onların arasında ama Allah katında onların mertebeleri farklıdır ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstündür demek üzere Mevlid-i Şerif'i yazıyor. Ve bu İslam uleması, ehli sünnet vel cemaat itikadına sahip ulemanın ortak görüşüdür. Yani son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden Hazreti İsa da dahil olmak üzere üstündür. Hatta Hazreti İsa yeryüzüne tekrar döndüğünde Hazreti Muhammed Mustafa'nın getirdiği dine uyacağına dair rivayetler söz konusudur. Hadis-i şerifler söz konusudur. Şimdi şeyiyle yani Allah Teala'nın Hazreti İsa'yı yüksek bir mertebeseye yükseltmesini yükseliklere yükseltmesiyle onun Hazreti Muhammed'den daha üstün anlama gelmesi ayrı gelip gelmemesi ayrı şeylerdir. Allah Hazreti İsa'yı farklı bir şekilde bir mucizeyle desteklemiştir. Hazreti İdris'i farklı bir mucizeyle desteklemiştir. Hazreti Nuh'u farklı bir mucizeyle desteklemiştir. Hazreti Adem'i farklı bir mucizeyle desteklemiştir. Hazreti Muhammed'i ise tamamen farklı bir mucize, Kur'an mucizesiyle desteklemiş ve kıyamete kadar Kur'an'ı geçerli bir kitap kılmıştır. Bununla da Hazreti Muhammed'in en son peygamber olması, onun hükmünün kıyamete kadar geçerli olması, dininin kıyamete kadar geçerli olmasıyla da Hazreti Muhammed'in üstünlüğünü ortaya koymuştur. Bunu bu şekilde de tamamlamış, dinleyicimizin sorusunun cevabını vermiş olalım. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimize sizlerden gelen sorulara devam ediyoruz. Eğer bu arada başka dinleyicilerimiz de katılacak olurlarsa canlı yayında sorularıyla programımıza katılabilirler. Ama mümkün olduğunca bir soruyu cevaplamaya başladığımızda sorumuzu cevabını bitirelim. O arada bağlantı kurulurlarsa kesilmemiş olur. Şimdi zekatla ilgili bir iki soruyu cevaplandırdık. Bir iki soruya daha bu arada zekatla ilgili kısaca cevap vermeye çalışacağım değerli dinleyiciler. Sorulardan birisi şu: kayınvalideye, kayınpedereye yani kaynanayla kaynataya zekat verilebilir mi? Kaynanayla kaynataya, kaynanayla kaynata kişinin bakmakla yükümlü, mükellef olduğu yani bakması üzerine borç olan kimselerden olmadıkları için onlara fakir iseler zekat verilebilir. Yani burada şey çok önemli değerli dinleyiciler. Bir kimseye bakmak zorunda mıdır? Yani onun nafakasını, onun geçimini sağlamak zorunda mıdır, değil midir? Evet, belki ayrı bir kimse kaynanasını, kaynatasını çok sever, onlara yardım eder. O ayrı mesele. Ama bakıp bakmama konusunda yükümlülük, yani damat veya gelin diyelim kaynanasına, kaynatasına bakmak zorunda mıdır? Onların maddi tarafını karşılamak zorunda mıdır, değil midir? Böyle bir zorunluluk yok. Ama istenir ki damat, işte gelin kaynanasıyla, kaynatasıyla çok yakından ilgilensin ve onlara baksınlar. Şimdi gelinin durumu biraz daha farklı. Çünkü gelinin kocası var. Kocası ana babasına bakmakla yükümlüdür. Fakat damat kız ana babasına bakmakla yükümlü değildir. Çünkü oradaki sorumluluk erkeğin üzerinedir, damadın üzerinedir. Yani oradaki ayrım noktalarını çok iyi görmemiz gerek. Bu şu anlama gelmiyor. Yani damat damat ve gelin kaynanasına kaynatasına ilgi göstermeyecek. Saygı meselesi ayrı, ilgi meselesi ayrı, fazladan yapılacak şeyler ayrı. Bir de mutlaka zorunluluk ifade eden maddi anlamdaki ilgi ve bakmak söz konusu. Bunlar tamamen ayrı şeyler. Dolayısıyla kayınvalide ve kayınpedere bakmakla yükümlü olmamakla birlikte, olmadığı için daha doğrusu, zekat verilebilir. Zekat verilebilir, sadaka verilebilir, yardım yapılabilir. Diğer bir husus ise aynı şekilde damat ve geline zekat verilebilir mi? Evet, fakir iseler onlara da zekat verilebilir. Yani damat ve geline zekat, daha doğrusu özür dilerim, damada zekat verilebilir. Çünkü kayınpederiyle kaynanası, damadın kayınpederiyle kaynanası damatlarına bakmakla mükellef değildirler. Damatlar onlara bakmakla mükellef değildir. Onlar da damatlarına bakmakla mükellef değildirler. Onun için ona zekat verebilirler. Ama kocası eşine bakmak zorunda olduğu için, mükellef olduğu için bir kişi gelinine zekat vermesi doğru olmaz. Çünkü yani o zekat verdiği zaman oğluna zekat vermiş olur. Yani kayınpeder, kaynanayla kaynata eğer gelinine zekat verirlerse aslında oğluna zekat vermiş olurlar. Oysa kaynanayla kaynata oğluna bakmak zorundadırlar. Anlatabiliyor muyum burada? Çok ince bir ayar var. Dinimiz bunları ince ince şey diyor. İnce ince bakıyor. O yüzden bundan hareketle yani damada zekat verilebilir ama geline zekat verilmez. Çünkü damat kendine bakar ama aynı zamanda geline de bakar. Bir soru daha gündeme geliyor değerli dinleyiciler. Bir kimseye zekat verdik ama o kimse, baktık ki sonra zekatı verdikten sonra adam zekat hak etmiyor. Maddi imkanları iyiymiş. Şartları zekat alacak şartlara taşımıyor. Bu durumda ne olacak? Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bir insan zekat vereceği zaman önceden iyi araştırması gerekiyor. Uygun yeri bulması gerekiyor. Eğer bu araştırmayı yaptı önceden de, zekat verdiği kişi daha sonra zekat hak etmeyen bir kişi çıktıysa, o kimsenin zekatı kabuldür. Ama zekat vermeden önce gerekli araştırmayı yapmadıysa, rastgele gitti birisine zekat verdi de o kimse daha sonra zekat almayacak bir kimse çıktıysa, yani zekat hak etmeyen birisi çıktıysa, zekatı verenin zekatı kabul olmaz. Onun için yeniden zekat vermelidir. Bunu da cevaplandırdıktan sonra değerli dinleyiciler, kısa bir yine bir müzik arası verelim. Ondan sonra sohbetimize yine sorularla, cevaplarla devam edelim.
Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun doyamadım, yaralıyım.
Evet değerli dinleyiciler, bu da başka bir Medine'ye varamadım yorumuydu. Bunu da böyle tadımlık diyelim sizlerle paylaşmış olduk. İnşallah başka zaman tamamını da dinleme imkanını buluruz. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorular var, soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak zekatla ilgili sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. Yine dinimizin temel esaslarından, İslam'ın 5 şartından biri olan hacılıkla ilgili bir soru. Bu soruyu canlı olarak bir telefon bağlantısıyla bana tabii radyoda değil sormuşlardı. Onu da belki başkalarının da kafasına takılmıştır diye cevaplandırmış olalım. Şimdi bir hacca gitmek söz konusu olduğunda hacca iki türlü gidilebiliyor. Birisi insan sağlıklıysa, imkanı varsa kendisi gidiyor. Eğer imkanı var ama sağlıklı değilse, gidemiyorsa ve gitmek istiyorsa aynı zamanda, üzerine veya gitmesi gereken zamanda gitmemiş, üzerine farz olmuş fakat şimdi de gidemiyorsa belli bir sebepten dolayı, belli bir mazeretten dolayı, yerine başkasını bedel olarak veya işte vekaleten dediğimiz, kendisine vekaleten başka birisini gönderebilir. Bu şekilde kendisi gitmese de onun adından yapıldığından dolayı onun sevabına yazılan bir hac yapılabilir. Şimdi burada bir bunun uygulamalarını da görüyoruz. Her sene hacca gidenler oluyor. Şimdi bununla ilgili soru şu. Bu tür böyle bir durumda daha önce hacca gitmemiş birisini kendi yerine vekaleten bedel olarak hacca gönderebilir mi? Bu gönderebilir ama daha önce hacca gitmiş birisini gönderirse daha iyi olur. Bu Hanefi mezhebinin görüşüdür. Yani kendi yerine daha önce hacca gitmemiş birisini hacca gönderebilir ama hacca gitmiş birisini göndermesi daha tercihe layıktır. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattında. Alo.
Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hocam siz tazı dediniz zekatlı adamına, toprağa söylemediniz %10 veriliyor zekat diye.
Anlayamadım.
Toprağın zekatını %10 söylemediniz veriliyor diye.
Biz bütün zekatı alamadık. Yani bütün zekat için bir iki programda değerlendirmemiz gerekiyor. Hayvanların zekatı var, madenlerin zekatı var, toprağın zekatı var, ticaretin zekatı var. Evet, toprağın zekatı %10'dur normalde ama eğer bunun bir takım ekstradan masrafları varsa o zaman %5'e düşer.
Ama biz şimdi camiye gidiyoruz değil mi? Tabii,
evet.
Camiye gidiyoruz, hepsinin Müslümanız.
Evet.
Ama camiye giden eğer peygamberin sünnetini uygulamazsa onun kılıp tuttuğu geçer mi kabula?
Camiye giden kimsenin camiye gittiğinden dolayı Allah onun ibadetlerini kabul eder. İnşallah bu niyetle yapıyoruz. Ama onun sünnetini uygulamıyorsa onun sorumluluğu ayrıdır. Yani iki şeyi karıştırmamak lazım. Yaptığından dolayı sevap alır, yapmadığından dolayı eğer günah bir davranışsa o günahını alır veya sünnetini yerine getirmediyse Peygamber Efendimizin şefaatinden uzak kalır.
Çalıyor kapıyı,
o
ne demek?
O tamamen ayrı bir şey. O sünnetini yerine getirmemek değil, o haram işlemek. Çalan kapan haram işliyor demek. Onun üzerinde kul hakkı var demek. Onun günahı var demek. Ama çalan kapan insan camiye gitmeyecek anlamına gelmiyor. O gider camiye, camideki borcunu yerine getirir.
Cami hepsimizin. Allah'ın
ama günahı bir tarafa, sevabı bir tarafa ayırmamız gerekiyor.
Sağ olun. Hayırlı günler.
Sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler sizlere de. Evet değerli dinleyiciler. Tabii sorular belki çok ama biz daha böyle bir iki soruyu cevaplandırmaya çalışalım. Şimdi işte bu soru gibi sorular geliyor. Ya diyor bir insan, bir insana diyorsunuz ki kardeşim gel, sen Müslümansın, Müslüman mısın? Evet Müslümanım elhamdülillah. Gel o zaman camide namaz kılalım. Ya ben camiye gitmek istiyorum ama ben içki içiyorum diyor. Şimdi böyle bir durumda bir kimse, içki içen kimse camiye gidebilir mi, gidemez mi? İçki içen kimse camiye gidebilir eğer sarhoş değilse. Sarhoş olan camiye gidip de namaz kılamaz. Sarhoşluğu esnasında, ama aydığında o kimse camiye gidip namaz kılabilir. Sarhoşluğunun günahı bir tarafa, camide gidip kılacağı namazın sevabı diğer tarafa. Birisi borçtur, borcunu yerine getirmiş olur. Diğeri de onun tekrar borç almış olur aynı zamanda. Yani günah işlemiş olur. Bunu bu şekilde ayırmamız gerekiyor. Yani bazı insanların bu şekilde mazeret üretmemeleri gerekiyor kendilerine. Yani haksız bir mazeret. Yani namaz, insanın zaafı olabilir. Herkesin bir zaafı vardır. Birisinin de zaafı içkiyedir. Günah mı günah, yanlış mı yanlış, ama zaafı vardır. Zayıf bir noktası vardır. Yani gider namazını kılar. İnşallah düzgün namazını düzgün bir şekilde kılarsa zaten zamanla o içkiyi de bırakır. Ondan da emin olalım. Şimdi bir diğer soru değerli dinleyiciler. Belki çok acayip gelebilir ama sorulan bir soru. Balık tutarken oltaya şey konuluyor. Oltadaki bu iğnelere veya neyse ne diyorlar onların isimlerine, o oltanın ucuna ne konuluyor? Balıkları avlamak için yem konuluyor. Bu yem solucan olabilir mi? Niye? Çünkü solucan yemek caiz değildir. Biliyoruz. Balık tutarken yem olarak solucan kullanılır mı? Şimdi bu şeylerin solucanların yenmesi caiz değildir. Bunu bir kere söylüyoruz. Yani solucan, bir Müslüman solucan yemez. Haramdır. Ama solucanı öldürüp de, çünkü oraya koymak için, onu takmak için oltanın ucuna öldürmek gerekiyor. Öldürmek bir. İkincisi, yenmeyen bir şeyi yem olarak kullanmak, bu doğru olur mu? Bir kere bir hayvanı zevk için öldürmek caiz değildir. Bunu Peygamber Efendimiz söylemiş. Avlanması da öldürülmesi de caiz değildir. Ama eğer insanlara faydası olan bir şeyse veya faydası olacaksa, mesela bir ava gidiyorsunuz, bir hayvanı öldürüyorsunuz, yiyorsunuz, faydası var. Veya insanlara zararı olan bir hayvansa onu da öldürebilirsiniz, ona da zarar verebilirsiniz. Mesela yılan zarar veriyorsa size, bu böyledir. Ama solucanı nasıl değerlendireceğiz? Eğer işte yem olarak faydalı olacaksa kullanılabilir. Fakat başka bir alternatifi varsa, başka alternatifin kullanılması daha iyidir. Çünkü sonuçta o bir yasak, yenmesi yasak olan bir hayvandır. Bununla bitiriyoruz değerli dinleyiciler. İnşallah önümüzdeki programlarda yine sorularınıza, gelen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bugünlük de bu kadar. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınını dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.